Ayrım 25. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 231. Müfsitlik suçu. 27 Temmuz 1980 tarihinde Şah Kahire'de ölüyor. Mısır'ın devlet başkanı Enver Sedat'ın emriyle Şah askeri cenaze töreniyle toprağa veriliyor. Rehinelerin serbest bırakılmaması için bundan daha iyi bir bahanede bulunamazdı. Hümeyni rehinelerin kaderi hakkındaki en son kararı parlamentoya bırakmıştı. Parlamento, uzun tartışmalardan sonra Amerikan başkanı seçimlerinden tam 2 gün önce koşullarını bildiriyor. Amerika Birleşik Devletleri şimdiye kadar güttüğü İran politikası için özür dilemeli ve ileride İran'ın iç işlerine karışmayacağına söz vermeliydi. Ayrıca İran'ın Amerikan bankalarındaki yaklaşık 24 milyar dolarlık alacağı ödenecekti. Bir de Şah'ın Amerika'daki parası İran hükümetine havale edilecekti. Bu koşulları Amerikan hükümeti seçimlere kadar kalan 48 saat içinde ne yerine getirebilirdi ne de getirmek isterdi. Böylelikle Carter hükümetinin kaderi belli oluyor. Carter'ın kafası iyice kızıyor. Aklım almıyor. Amerikan başkanı ne Chicago'da ne de New York'ta seçiliyor. Kimin kazanacağına Tahran karar veriyor. Cezayir hükümeti aracılık yapmaya çalışıyor. Haftalar süren görüşmelerden sonra bir anlaşmaya varılıyor. Rehineler 444 günlük tutsaklıktan sonra tam Reagan'ın makam koltuğuna oturduğu gün serbest bırakılacaklar. Seçilmesine belki de bilmeyerek yardımcı oldukları Reagan'a Mollaların en güzel armağanı. Herhalde Reagan da içinden ruhumsun Hümeyni demiştir. Rehineler olayının bilançosu tam bir felaketti. Uluslararası alanda yalnızlık, 1 yıllık kısıtlı ticaret ambargosu ve paraca büyük kayıplar. Sonraları sadece 12 milyar olduğu iddia edilen 24 milyar dolarlık hesabından sadece 2.8 milyar havale edilecekti. Geri kalanı İran'daki devrimden zarara uğradıklarını öne süren Amerikan şirketlerinin tazminat istemlerini karşılamak üzere dondurulacaktı. Şah'ın birkaç milyar dolayında olduğu tahmin edilen servetinden İran 5 kuruş bile göremeyecekti. Ayrıca Amerikan hükümeti İran'da güttüğü politika için özür dilemeye yanaşmamıştı. Bir tek şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de İran'ın iç işlerine karışmayacağını açıklamıştı. Bu anlaşma ve rehinelerin serbest bırakılması İran halkı üzerinde bir soğuk duş etkisi yapıyor. Amerikalılar ve Cezayirliler saf ve zavallı Recavi ile hükümet sözcüsü Behzat Nebevi'yi kandırmışlardı. Nebevi anlaşmayı eleştirenlere 5 kuruşun hesabını aramayın, devrimimiz böyle ufak hesaplar peşinde koşmaz diyordu. Beni Sadr'a gün doğmuştu. Cezayir anlaşması Recavi ile ve parlamento ile hesaplaşmak için iyi bir fırsattı. Rehineler olayının parlamento tarafından incelenmesini istiyor ve Recai ile Nebevi televizyonda bir açık oturuma çağırıyor. Bu çağrısı reddedilince de her ikisini de vatan haini olmakla, devletin parasını çarçur etmekle suçluyor. Bu, sağ gösterip sol vurmaktan da ötede apaçık bir savaş ilanı. Mollalar artık buna göz yumamıyorlar ama Beni Sadr'ın yıldızı da iyice parlamakta. Mollaları açıkça eleştirmesi, şimdiye kadar sesini çıkarmayan ama geleceklerini tehlikede gören çok kimseyi harekete geçirebilir. Beni Sadr birkaç kez basın, radyo ve televizyonun sansürünü kınamış, Hizbullahların başı bozukluğunu eleştirmişti. Şimdi de açık açık hapishanedeki işkence olaylarından, keyfi tutuklamalardan, idamlardan, kurşuna dizilmelerden söz ediyordu. Hükümeti eleştirmesi bardağı taşıran son damla oluyor. Beni Sadr'ın en güçlü karşıtları olan Hukuk Konseyi Başkanı Beheşti ve Parlamento Başkanı Rafsanjani, Hümeyni'yi bu duruma bir son vermesi için sıkıştırıyorlar. Hümeyni de onları kırmıyor. 5 Şubat 1981 günü yaptığı bir konuşmada, "Kafamı kızdırmayın, verdiklerimin hepsini geri alırım sonra. Bazı insanlar politikadan anlamıyor. Halkımız dini icaplarını yerine getirip memleketimizin menfaatlerini zedeleyenlere dersini bildirir," diyor. 2 gün sonra da diyor ki, halk ve millet laflarını ağzından düşürmeyenler var ama bunlar iktidara gelir gelmez halka ve millete karşı çıkıyorlar. Başkalarının diktiği ağaçların meyvelerini bahçe sahibine bir tane bile vermeden tek başlarına yemek istiyorlar. Kendini dev aynasında gören önder istemiyoruz. Bizim önderimiz elinde bir el bombasıyla kendini düşmanın tankı altına atıp şehit düşen 12 yaşındaki çocuktur. Onun küçük kalbi sizin zehir saçan dilinizden ve kaleminizden 1000 kat daha büyüktür. Kimin kastedildiğini herkes anlıyor. Hizbullahlar da önderlerinin kendilerine göz kırptığının farkındalar. Ertesi gün Beni Sad, İsfahan'da bir mitingde konuşmaya başlayınca domates ve taş atmaya başlıyorlar. Beni Sad'a ölüm diye bağırıyorlar. Politika sahnesinde iki cephe oluşuyor. Bir tarafta parlamentoyu, hükümeti ve adliye makamlarını eline geçirmiş olan devrim nöbetçilerine ve komitelere sözleri geçen mollalar. Diğer tarafta ise Beni Sad, halkın mücahitleri ve burjuvazi liberallerin bir kesimi. Solcuların çoğu, gerçi Beni Sad'a karşı ama yine de aynı cephede sayılırlar. Bir tek Moskova yanlısı Tudeh Partisi mollaları destekliyor. 5 Mart günü cepheler arası çatışma kızışıyor. Beni Sad, bugün Musaddık anısına yapılacak bir mitingde konuşacağını bildirmişti. Zaten Musaddık'ın adı mollaları ve Hümeyni'yi kızdırmaya yetiyordu. Musaddık'ın bir bahane olduğu belliydi. Son anda Beni Sad'ın vazgeçmesinden korkuluyordu. Daha mitingin başlamasından birkaç saat önce yüz binlerce kişi toplanıyor. Halkın mücahitleri ve solcuların büyük çoğunluğu gelmiş. Bugün onlar için önemli bir gün. Beni Sadr ile mollaların arası iyice açılırsa, Beni Sadr muhalefetin ve de halkın mücahitlerinin tarafına geçmek zorunda kalacaktı. Beni Sadr kürsüye çıkınca bir alkış kopuyor. Beni Sadr, senin ardındayız diye bağırıyor toplananlar. Ama Beni Sadr ağzını açar açmaz, hazırlıklı gelen karşı taraf konuşmasını engellemeye başlıyor. Kahrolsun Beni Sadr, İran'ı Şili mi sandın? Pinoşe bozması diye bağırıyorlar. Beni Sadr bozguncuları uyarıyor. İçişleri Bakanlığından ve Polis Müdürlüğünden asayişi sağlamalarını istediğini ama bunlar görevlerini yapmazlarsa burada toplanmış olanların bozgunculara ağızlarının payını vereceklerini söylüyor. Bir devlet adamının ağzından böyle sözler duymak çok tuhaf ama bu sözler Beni Sadr'ın kararlılığını gösterdiği için seviniyoruz. Ardındayız Beni Sadr diye bağırıyoruz. Onun da bundan hoşlandığı gözlerden kaçmıyor. Bozguncular hoparlörlerin kablolarını koparıyorlar. Bu bir savaş ilanı. Mücahitler bunların birkaçını yakalayıp kürsüye çıkarıyorlar. Ceplerinden bıçak, zincir, muşta, kezzap şişeleri ve kimliklerini çıkarıyorlar. Beni Sadr bunları toplananlara gösteriyor ve bozguncuların hangi kurumlarda, hangi devlet dairelerinde çalıştığını teker teker açıklıyor. Kimliklerine bakılırsa hepsi devlete bağlı İslam kuruluşlarına üye. Ağızlarından kan gelinceye kadar dövüşüyorlar. Beni Sadr, ikide bir kesilmesine karşın konuşmasını sürdürüyor, iyice bir coşuyor. Anlat Beni Sadr, dök ortaya gerçekleri diye bağırıyoruz. Aslında söyledikleri bilinmeyen şeyler değil ama konuşma tarzı, coşkulu sesi, konuşmasının ikide bir kesilmesi, hemen yanı başındaki kanlı dövüşler, bütün bu olaylar havayı çok gerginleştiriyor. Beni Sadr, bu çatışmaların sona ermesine bir yararı dokunacaksa, şu anda şuracıkta bir darbeyle öldürüleyim, razıyım diyor kendinden geçerek. Ülkenizin yalan dolanla, hapis ve işkenceyle yönetilmesini istemiyorsanız, korkmadan bütün gücünüzle direnin. Direnmezseniz geleceğiniz çok karanlık olacaktır. Öyle karanlık ki, bugün ve şimdiye dek gördükleriniz yanında hiç sayılacaktır. Miting başından sonuna kadar akşam televizyonda gösteriliyor. 2 gün sonra Recai saldırıya geçiyor. Televizyonda yaptığı uzun bir konuşmada Beni Sadr'ı Cumhuriyeti yıkmaya kalkışmakla ve savaşı ihmal etmekle suçluyor. Parlamento içinde ve dışında her gün kanlı kavgalar oluyor. Batı'da savaş ortalığı yakıp yıkıyor. Desful ve İlam kentleri bombalanıyor. Önümüzdeki günlerde neler olacağını kimse kestiremiyor. Durumu ancak Hümeyni kurtarabilir. İki tarafı bir masaya oturtuyor. Bir komisyon tarafları barıştıracak. Ortalık biraz yatışıyor ama kimse diğerine güvenemiyor yine de. Ay başında aylığımı almak için bankaya gittiğimde hesabıma el konulduğunu öğreniyorum. Üniversite yönetimine başvurmam gerekirmiş. Telefon ediyorum. Buraya kadar zahmet edeceksiniz diyor bana görevli memur. Hiç olmazsa bana telefonda nedenini bildirebilir mi diye soruyorum. Hayır diyor. Biraz karışık bir durum. aylığınızdan mı vazgeçeceğinizi yoksa buraya mı geleceğinizi kendiniz bileceksiniz. Tehlikede olduğumu daha açık söyleyemezdi. Eli kolu bağlı devlet memurları muhalefetle dayanışmalarını ancak böyle üstü kapalı gösterebiliyorlardı. Tutuklanmaktansa aylığımdan vazgeçmeye razıyım. Bu benim için son uyarı. Saklanmalıyım. Beni Sadr, Hümeyni ile Mollaların birer temsilcisinden ve bir de kendinden oluşan 3 kişilik uzlaştırma komisyonuna razı gelmekle yanlışlık yapıyor. 2 kişiye karşı tek başına. Ama Beni Sadr kendine güveniyor ve Mollaların çoktan idam cezasını verdiklerini görmüyor. Hümeyni'nin de karşı taraftan olduğunu ve hatta perde ardından ipleri elinde tuttuğunu da görmüyor. İmam beni oğlu kadar seviyor diyor Hümeyni ile ilişkilerinin ne düzeyde olduğunu soranlara. Bu arada Beni Sadr ile mücahitlerin kader birliği mühürleniyor. Solcular ve liberaller de bu cephede ama resmi bir anlaşma yok. Beni Sadr hala bir işbirliğine yanaşmak istemiyor bunlarla. Başarılarından gözleri kamaşan Beni Sadr kendini ikinci bir musaddık gibi görüyor ve örgütlenmeden kitlelerin yardımıyla mollaları yenebileceğini sanıyor. Ama ardındayız Beni Sadr diye bağıranları kendi taraftarı sanmakla büyük bir yanılgıya düşüyor. Aslında bunlar mollalara ve molla rejimine sırt çevirenler, mollaların gazabına uğrayan işsizler, öğretmenler, öğrenciler, esnaflar, devlet memurları, tüccarlar, yayımcılar, gazeteciler, sanatçılar, yazarlar. Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı Beni Sadr'ın yardımıyla mollaların rejimini yıpratıp yıkmayı uman siyasal örgütler ve kuruluşlar da bunların arasında. Gerçi Beni Sadr'ın son aylarda demokratik hak ve özgürlükler için verdiği kavga ona halk arasında sempati kazandırmıştı. Ama yine de herkes kendi çıkarı için onunla işbirliği yapmak istiyor. İşte bunu göremiyor Beni Sadr. Mücahitler iki cephe arasındaki kaçınılmaz çatışmayı erteleyebilmek için son bir çaba daha gösteriyor. Hümeyni'ye bir açık mektup yazıp onunla konuşmak istediklerini bildiriyorlar. Böylelikle kendi güçlerini de göstermek amacındalar. Çünkü Hümeyni önerilerini kabul etse on binlerce kişi toplayıp gövde gösterisi yapacaklar. Ama Hümeyni bu isteği kabul etmediği gibi mücahitlerin direnişten vazgeçip silahlarını teslim etmelerini istiyor. Sizi ikaz ediyorum diyor. Bir sel gibi üzerinize gelen halka karşı bir şey yapamazsınız. Bu sel bir tahta parçası gibi sürükler götürür sizi. Bazargan'ın gazetesi Mizan, alevlenen kavgaların Cumhuriyet için bir tehlike doğurduğunu saptayıp taraflardan birinin, yani ya parlamento, hukuk konseyi ve hükümetin ya da Cumhurbaşkanı'nın ortadan kalkması gerektiği sonucuna varıyor. Hangi tarafın ortadan kalkacağına halk karar vermeliymiş. Şimdi artık parlamento milletvekilliği yapan Bazargan şöyle bir benzetme yapıyor. Avcının biri bir tüfek ve bir paket fişek alıyor. Tam kırda tüfeğini kullanacakken ne görsün? Fişekler tüfeğe uymuyor. Ne yapsın bu avcı dersiniz? Fişekleri eğleyip tüfeğin namlusuna mı uydursun, yoksa tüfeğin namlusunu eğleyip fişeklere mi uydursun? Her iki yolda akla yatkın değil. Çok daha kolay bir yol var. Silahı satan dükkana gidip ya tüfeği ya da fişekleri değiştirebilir. Parlamentoda Cumhurbaşkanı da halk tarafından seçildi. Ama biri birilerine uymuyorlar. Tekrar halkın görüşünü almaktan daha mantıklı ne var ki? Mollalar için gittikçe büyüyor tehlike. Mutlaka bir şeyler yapmalılar. Zaman aleyhlerinde çalışıyor. İlk adımı Ayetullah Beheşti atıyor. Hukuk Konseyi'nin başkanı olarak Beni Sadr'ı Cumhuriyet yasalarını ve anayasayı hiçe saymakla suçluyor. Yasama, yargı ve icra makamlarını koordine etmek anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın görevidir ve Beni Sadr bu görevi yerine getirememiştir, diyor Beheşti. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın parlamentodan ve denetleme konseyinden geçen yasaları reddetmeye hakkı yokmuş. Beni Sadr, parlamentonun kuruluşundan beri böyle yapıyormuş. Hümeyni de tarafsız görünmekten vazgeçiyor ve açıkça Beni Sadr'a karşı tutum alıyor. 28 Mayıs 1981 günü bir konuşmasında şunları söylüyor. Siyaset sahnesinde kalmak istiyorsanız kanunlara uymak mecburiyetindesiniz. Parlamento kararlarına karşı gelenler müfsitlik suçundan mahkeme önüne çıkarılacaktır. İslam mahkemelerinde müfsitlik suçuyla yargılananların idamı istenir. 3 kişilik uzlaştırma komisyonu da aynı telden çalıyor ve Beni Sadr suçlu bulunuyor. Bu arada Beni Sad bir kentten öbürüne, Şiraz'a, Meşhet'e, Hamadan'a gidiyor ve sert söylevler çekerek halkı galeyana getirmeye çalışıyor. Ama mollalara karşı son raundu nasıl kazanacağını bilemiyor. Konuşup umut vermekten başka bir şey gelmiyor elinden. Hümeyni'nin müfsitlikle suçlamasından bir gün sonra Beni Sad Şiraz'a uçarken yanındaki savunma bakanı İmam Hümeyni'nin bu sözlerinden sonra kimsenin onu karşılamaya gelmeyeceğini ileri sürerek bu durumda ne yapmayı düşündüğünü soruyor. Yanılıyorsunuz diyor Beni Sad. Şimdiye kadar görmediğimiz bir kalabalık olacak. Kitlelerin benden akıl almaya gereksinmeleri yok. Kendisi biliyor ne yapması gerektiğini. Gerçekten Şiraz'daki miting burada şimdiye dek yapılanların en büyüğü oluyor. Bunun üzerine Beni Sad doğrudan Hümeyni'ye çatmak yürekliliğini gösteriyor. Mahkemeyle korkutamazsınız beni diyor. Beni mahkemeye vermek, beni seçen halkı mahkemeye vermek demektir. Böyle bir dava ikinci bir devrime yol açar ve mitingdekilere sesleniyor. Seçimle iş başına gelmiş cumhurbaşkanınız olarak sizin direnişinizden başka dayanağım yok. Kuzistan'ın sıcak kumları üzerinde ölmeyi göze alan biri evin hapishanesinin hücrelerinden korkmaz. Benim gözümü korkutmaya çalışanlar boşuna yoruyorlar ağızlarını. Halkımız uyandı artık, direnmesini öğrendi. Şiddete ve aşağılanmalara boyun eğmeyeceğinden şu kadar bile kuşkum yok. Sizi uyarıyorum, beni ısırmaya kalkarsanız ezerim kafanızı. Uçakla geri dönerken Savunma Bakanı ona diyor ki, bugün İran'ın tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Hiç kuşkum yok, yakında yeni bir çığır başlayacak. Beni Sadr'ın memleketi Hamadan'da kentin yarısı onu karşılamak için sokaklara dökülüyor. Mitingde Beni Sadr, senin ardındayız, dayan, geri dönme, peşindeyiz diye bağırıyorlar. Daha fazlasını Cumhurbaşkanı bile beklememişti. Kitleler bağnaz mollalara kızmış, özgürlük ve demokrasi için direnmeye hazırdı. Bir şeyler yapmanın sırası gelmişti artık. 25. ayrımın sonu, sayfa 239.